Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, değerli dinleyenler, hepinizi bayramın bu son gününde en kalbi duygularla selamlıyorum. Sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi, en içten en kalbi dualarımı sizlere yolluyorum. Bayramınızı tebrik ediyorum efendim. Erkam Radyo Çamlıca stüdyolarından hepinize bu hem Cuma hem de Kurban Bayramı'nda duble çift sevinçleri, çifte sevinçleri yaşadığımız şu özel günlerde selamlarımızı gönderiyoruz. Bayram ki bayram ola ümidiyle gerçek bayramları yaşadığımız günlere kavuşturmasına da Rabbimize dua ediyoruz ve yalvarıyoruz. Bize bu çifte sevinci lütfeden Rabbimize sonsuz şükürlerle açıyoruz programımızı. Erkam Radyo'da Münir Arıkanlı Ailede Huzur Arayışı programının 2018'in 34. programındayız. Sizlerle yeniden hoş geldiniz diyorum efendim. Çifte sevin çünkü bugün Cuma bayramı. Unuttuğumuz bir bayram. Hani Cuma'yı böyle ezan okunduğunda camiye koştuğumuz bir rükün, bir ritüel, bir namaz mecburiyeti, bir zorunluluk, bir mecburiyet gibi hissediyoruz. Halbuki bugün Cuma bayramı. Bugün yüzlerin gülümsemesi gereken, kıyafetlerin güzellerinin giyilmesi gereken, kokularının güzellerinin sürülmesi gereken, böyle eş, dostası, akraba, konu komşunun sevindirilmesi gereken bir Cuma bayramı. Çifte sevin çünkü bugün aynı zamanda Kurban Bayramı. Birkaç saat sonra bizi terk edecek olsa da, gidecek olsa da, bugün bitecek olsa da hayatımızda kalıcı güzellikler bırakan bu bayramı bize yaşatan Rabbimize nasıl şükredeceğimizi bilemiyoruz dostlarım. Umarım tedumu nime bi şükri sırrınca nimetlerin şükürle arttığının bilincinde olan güzel insanlar olarak inşallah biz de her zaman şükürdar oluruz ve nimetlerin devamına vesile kılarız bütün şükürlerimizi. Gökyüzünü her baktığımızda türlü yıldız ve galaksilerle süsleyen Rabbimiz, nasıl ki onlarla bize yön bulduruyor, yol bulduruyor, yürek ferahlatıyor, tefekkür ettiriyor, karakter şekillendiriyor. İşte aynen böyle 12 ayımıza serpiştirdiği bu özel ve güzel günlerle de aynı şekilde bize yön bulduruyor, yol bulduruyor, yürek ferahlatıyor, tefekkür ettiriyor ve gerçekten karakter şekillendiriyor. Ne zaman bir bayram yaklaşsa hayatımıza yön vermeye çalışıyoruz. Küsler barışıyor, dargınlar, kırgınlar, üzgünler seviniyor, kimsesizler kimseleniyor, yalnızlar, darda kalanlar, sıkılanlar ferahlıyor. Çünkü bayram yalnız ve bencil hayatımıza bir dur komutu oluyor. Dur ve düşün. Gittiğin yol yol değil. Fe eyne tezebun emrinin tecellisi sanki. Nereye bu yolculuk? Nereye bu gidiş? Bir anlamda sanki kişisel anlamda bir rot balans ayarımız. Eğer bu gittiğimiz yol yol değilse o zaman yeni bir yola, işte karakter şekillendirmesi de bundan, yeni bir yola doğru rota kıldığımız, tıpkı o yıldızlara bakıp yol bulan o gemiler gibi dümen kırdığımız özel günler oluyor. Gittiğin yol yol değil. Dur ve düşün ve rotanı yeniden ayarla. Şimdi o bencil ve tekil hayatından bizcileyin ve çoğul hayatına bir dönüş yap. Rotanı bayrama çevir. Ve rotayı her bayrama çevirdiğimizde o sıkıntılı yolların sevinç yollarına, bir ferahlık yollarına, bir böyle güzellik yollarına dönüştüğüne şahit oluyoruz. Yüreğimiz ferahlar, kalbimiz huzur bulur. Yalnızlar bol bol akraba bulur. Kimsesizler fakir fukara et bulur. İyilik ve ihsanla insanlar sevince gark olur. Bayram aynı zamanda nasıl ki gökteki yerleri üzerine yemin edilen burçlar karakterimizi şekillendiriyor ve karakterimiz üzerinde bir etki, bir katkı, bir enerji sağlıyorsa bizim için aynen böyle bir karakter şekillendiricisi oluyor bayramlar. Ne zaman bir bayram görsek, ne zaman bir bayrama rastlasak arefede o eski benliğimiz orada kalıyor. Arefede kalıyor. Küssek barışıyoruz, cimriysek ihsan ediyoruz, bencilsek iyilik yapıyoruz. Sıkıntılı günler yaşıyorsak bile kol kırılıyor, yen içinde kalıyor. Sevince, iyiliğe, güzelliğe, ferahlığa doğru çeviriyoruz yüzümüzü. Bu bağlamda bayramların en büyük tesiri evlerde ve ailelerde görülüyor can dostlarım. Bir aile koçu olarak ailelerde evlerin yangın yerine döndüğü, çilekeş annelerin, hanımların, gelinlerin yüzünün solduğu, gözlerinin ferinin yok olduğu acayip garabet günler görüyorum, yaşıyorum, hissediyorum, duyuyorum, şahit oluyorum. Dolayısıyla Allah'tan emanet ve annesinden kendi evimize bir emanet olarak getirdiğimiz hanımımıza, evin gelinine, o hanım kıza olmadık zulümler, işkenceler, eziyetler, surat asmalar, küskünlükler, yılgınlıklar. Sonra hani o bayram nasıl bayram olsun ki? İşte buradan yola çıkarak bu bağlamda bayramların en büyük tesirinin evlerde ve ailelerde görülmesi kastıyla, amacıyla karakterin en azından %70'inin erken çocukluk döneminde 0-3 yaş arasında şekillendiğini düşündüğümüzde 0-3 yaş arasında yaşadığımız hiçbir bayram genellikle hiç hatırlamasak bile bilinçaltına kişilik hard diskimizin en kıymetli ve en silinmez bölümüne kaydedilmiştir. İşte bunu bilsek şu anda bizi dinleyen hamile hanımefendiler bile o hamilelik döneminde yaşadıkları bayramın eğer bir küskünlüğü varsa, eğer bir dargınlığı varsa, eğer bir kırgınlığı varsa çocuğumuzun karakterinde, genlerinde, genetiğinde bir tesirde bulunacağını hissetse bunun hürmetine bile Rabbi düşünerek barista, bunun hürmetine bile asık suratını sevince çevirse, gülümseyen bir mütebessim yüze çevirse inanın Rabbim o batımda taşınan, o rahimde taşınan yavrucağa bir ferahlık, bir güzellik ve karakterde bir yenilik bahşedecektir. Dolayısıyla çocuklar 0-3 yaş arasında gerçekten hamilelik döneminde anne karnında hissettiği gibi 0-3 yaş arasında da hissederler bayramı. Evde iyi bir şeyler olduğunu ve bu güzel atmosferden alır nasibince payını. Nasıl ki su bile etrafındaki enerjiyi hissediyorsa, alıyorsa, taşıyorsa, aktarıyorsa çocuklar da vücutlarının %75'i su olan biz canlılar ve bizim çocuklarımız bu güzel ruhaniyeti hisseder, alır ve taşır hayatlarının ileriki dönemlerine. Ve ne zaman bir bayram yaşasalar bilinçaltları onları farkında olmadan iyi, güzel ve hoş bir iklimin içerisine alır. Sarmalar onları. Sevinci hazırdır insan bu açıdan. Mehmet Görmez hocamın dediği gibi bayramların en büyük ibadeti insanları sevindirmektir. İnsan sevindirmektir. Bayramın hasreten özellikle en büyük rükün olarak hani ne fıtır bayramında, fitre bayramında fitrelerin verilmesi o da bir vesiledir. Ne de kurban bayramında bir yakınlaşma vesilesi olarak kurbanın kesilmesi o da bir bayramdır. O da bir dini vecibedir. Amenna. Ama hani düşünün şöyle kurban kesiliyor. Kurban kesilirken deriyi yüzüyorsunuz, çocuğa vermişsiniz bacağı, çek diyorsunuz. O yavrucak da o sırada işte başka bir şeyle ilgileniyor, bilmem ne yapıyor falan. Deriyi kesince tak diye silleyi atıyorsunuz çocuğa. Yani deri kesildi ama bir ekonomik bir kayıp. Ama çocuğa attığınız sille bayramın ilk günlerinde normalde de aynı şekilde acaba o gönül derisini kesiyorsa bambaşka bir olayla karşı karşıyayız demektir. O açıdan yeniden hatırlatmak istiyorum. Aziz dostlarım, can dostlarım, bayramların en büyük ibadeti insan sevindirmektir. Kesilen kurbanın kanı, eti, budu. Yani bu kanından, etinden, budundan öte bir anlamı var içerisinde. O da kesilme niyeti. Kesildikten sonra hiçbir fakir fukara bulamasak bile, madem ki bu bayram fakir ve fukara mutfağında birazcık et olarak girmek istedik, onu gönlümüze, niyetimize aldık. Bu niyete ulaşamadığımız tüm fakirlerin değil midesinde, hücresinde bile ulaştığımız bir sevinç olur her tekbirle bayramımız. Söylenen her tekbir, gelip geçen Yeniçeri'nin mehter eşliğinde hep bir ağızdan söylediği gülbank gibi bir sevinç, bir galibiyet, bir ulufe ve bir ihsana kavuşmanın melodisi olur dillerde. Ve daha ilk duyuşta hissedilir olacaklar. Güzel zamanlara girilmiştir artık daha Arefe'den. Güzel günler gelmiştir peş peşe 4 gün ve Arefe dahil söylenen her teşrik tekbiriyle çoluk çocuk, eşler, gelinler, kızlar kızanlar o eve bayramın geldiğini hissederler. Hissetmelidirler zaten. O yüksek sesle söylenen her tekbir arasında kızmak, bağırmak, üzmek yoktur artık. Çünkü artık bayramdır. Arefe'den hissedilen o büyük ruhaniyet, iyi ve güzel de olsa artık eski kıyafetlerle o yeni duyguların yaşanmasına bir engel teşkil ettiğinden olsa gerek, cicili bicili bayramlıklar alınır herkesin günü nispetinde. Ayakkabılar, çocukluğumda hatırlıyorum, alıp böyle yanımıza koyduğumuz, yastığın altına böyle kıyafetimizi serdiğimiz, başucumuza astığımız o cicili bicili kıyafetlerle, ayakkabılarla, pantolonlarla, eteklerle, entarilerle, fistanlarla eskiye dair ne varsa çıkartılır ve yepyeni bayramlıklar giyilir. Çünkü artık bayramdır. Dünün kural tanımaz, dine ve kitaba sığmaz mücrimleri bile bayramda bir başka hale bürünür. Tevazı ile boyunlar eğilir, sesler alçalır, yüzler düne göre biraz daha mütebessimdir. Büyüklük taslayan o kabir büyüklükler bile daha büyük bir aile büyüğünü gördüğünde büyük bir mahcubiyetle eline sarılır. Ve el öpenlerin çok olsun evladım duası alınır bayramda. Çünkü artık bayramdır. Çocukların birazcık tuz almak için bile zorlaya zorlaya yan komşuya zor yollayabildiğimiz o çocukluklarında bayram gelince hem de gönüllü olarak bu sefer şeker toplamaya böyle hep beraber gönüllü bir şekilde çıkarlar tüm mahalledeki komşularından. Aslında şeker toplamak bahanedir. Dua toplar çocuklar her kapıdan. Binler maşallah alır o güzel kıyafetler içinde. Nasıl da yakışmıştır o cici kıyafetler. Nasıl da boy pos atmıştır o çocuklar. Geçen yıldan bu yana gördüğümüz her komşu çocuğuna binbir maşallahla, biraz duayla, biraz şekerle, biraz haçlıkla uğurlanır. Her kapıdan boş çevrilmez. Gönüller hoş tutulur, gönüller alınır. Hepsi bir sevince boğulur. Çünkü artık bayramdır. Ya kesilen kurbanlar? Adı üstünde kurban bayramı. Yani kurbiyet, grubiyet. Yani yakınlaşma. Herkesin kendi bahçesine çekilip kimselere göstermeden gizli gizli koçunu kurban ettiği bir bayram, kurban bayramı değildir asla. Yani kurban sırf Allah'a yakınlaşmak olsaydı, insanlardan uzaklaşıp bir kuytuda hiçbir insanın bizi rahatsız etmeyeceği, Allah'la aramıza girmeyeceği bir kulluk ve ibadet çeşidiyle Allah'a yaklaşmanın yollarına bakardık, değil mi? Asla. Allah kuluna zaten yakın. Kurban bu vesileyle uzaklaştığımız insanlara Allah için yakınlaşarak onların gönlünden bizzat Allah'a yakınlaşma vesilesi. Bunu bana bizzat yaşatan bir olayda yaşadım can dostlarım. Böyle bir bayram sevinciyle hem de bir nüktesi olsun anlatayım sizlere. Birkaç sene evvel, 5-6 yıl oluyor galiba, babamları ziyarete Zorkun Yaylası'na gitmiştik. Bayramda çocuklar o zaman biraz daha küçük, 11-12 yaşlarında, ellerinden öper. Hepsi hayırlı günlere büyüsün. Bütün yavrularımız inşallah bir cuma ve bayram amini diyelim. Yürekten buna amin inşallah. Bilirsiniz bu yaşlarda size 3-5 yaşındayken sokuldukları gibi sokulmazlar. Artık bir delikanlık, bir deli kızlık, bir ergenlik, bir eda, bir tavır değil mi? Ama tam aksi o bayram İstanbul'da olmadığı kadar yaklaştılar bana ve yakındılar. Sürekli yanıma sokuluyorlar. Hani neredeyse incel cebime gir modunda kalbime girecekler. Bağrıma basıp içime alasım geliyor. Öyle bana her yaslandıklarında bir baba olarak öyle gururlanıyorum. Öyle onur duyuyorum, öyle seviniyorum. Böyle bir hafta 10 gün yaşadık. Dönüş yolunda en içten teşekkürlerimle bana bu bayramı çifte bayram yaptıkları için hepsine bizzat teşekkürlerimi sundum. Konuşuyoruz böyle arabada. O sırada büyük kızım Büşra baklayı çıkartıverdi ağzından. Yok be babacığım dedi. Sevgiden değil bu yakından sokulmamız, yanına sokulmamız. İnternet için dedi yani. İnternetinden faydalanıyorduk. Şimdi yaylada internet yok. Benim şeyde biraz fazla çekiyor herhalde. Onların telefonu öyle değil. Senin telefonunla internete bağlanıyorduk. Keşke dedim duymaz olsaydım. O anki duygularımı tahmin edebilirsiniz. Ama iyi ki de yaşamışım. Şimdi bayramlık bağlantısını kurabiliyorum. İşte aynen öyle bir yakınlık. Onlarınki internet içinse, bizimki de işte bu bayramlarla, bu bayramlarda Allah için olan bir yakınlık. Bayrama tutunarak Allah'a yakınlaşmak. Bayrama tutunarak bir insanın gönlüne girip o gönülden Allah'a ulaşmak. Allah için onun kullarına yakınlık. Bu açıdan bayram külfet çekmeyi, eziyet çekmeyi, cefa çekmeyi, alttan almayı, affetmeyi şeref bildiğimiz bir vakit. Çok özel bir vakit. Öyle olmasa hacın o zor ve o zahmetli rükünlerinde hiçbir canlıya en ufak bir eziyet bile vermemek şartı neden olsun ki? Bırakın evlerde hısım akraba toplanmalarını, kurban kesim merkezlerinde tüm yakın komşular, mahalleli toplu kurban kesimlerini hac ile Allah'ımız bir kez daha gösteriyor ki kurban topyekün Allah rızası için insana yakınlaşmak. Öyle olmasa 72 milletten milyonlarca insanın o kısıtlı vakitlerde, o kısıtlı mekanlarda, Kabe'de, Mine'de, Mina'da, Müzdelife'de, Arafat'ta işi ne ola ki? Hep düşünürüm. Kurban, hac ve bayram. Hani nasıl ki İdül Fıtır'da fitreyi, fıtratı ve fütursuzluğu konuştuysak, kurbanda da hacı, bayramı ve kurbanı üçü bir arada konuşmak gerekiyor. Bu üçlemede hani ailede huzur arayışı programındayız. Bu üçlemede ailenin yeri ne ola ki? Bir kere haccın mekanı Hazreti İbrahim, eşi Hacer ve oğulları minik İsmail'in hayat öyküleriyle bezenmiş bir kutsal mekan değil midir? Hac bir aile mekanıdır. Aslında Hazreti İbrahim'in ailesine izafeten 72 milletten milyonlarca insanın bir kardeş olarak, Hazreti Adem'in çocukları olarak, tıpkı İbrahim'in çocukları gibi orada buluştuğu, kaynaştığı, koklaştığı çok özel bir dönem değil midir? Haccın bütün rükünlerinde onları ve ailesini hatırlatır bize. Hazreti Hacer'in uğursuz yerde bırakılmasının Rabbinin emri olduğunu anladığındaki teslimiyetini, ki o ne büyük bir teslimiyettir. Eşlerimizi anne babalarımızın yanında bırakamıyoruz bir hafta 10 gün. O ıssız yerlerde minik yavrusuyla bırakılmanın duygusunu bilmem ki nasıl hisseder insan. Hep düşünürdüm. Safa ile Merve'de o say, o koşuşturmaca, o yürüyüş, o Safa ile Merve tepeler arasında 7 gidiş gelişin sebebi, Allahu alem, Hazreti Hacer'in oğlu İsmail için telaşla su aramasını, yiyecek aramasını, ona yardımı dokunabilecek herhangi bir vesileye tutunma çabasını temsil ediyor. Safa ile Merve arasındaki o gidiş gelişlerimiz. Koşmak, hızlı yürümek anlamına gelen say. O da bir arayış işte. Terim olarak hac ve umrede Kabe'nin doğu tarafındaki Safa tepesinden başlayarak Merve'ye 4 gidiş, Merve'den Safa'ya 3 dönüş, toplamda 2 tepe arasında 7 yürüyüş. Say esnasında Safa ile Merve arasında vadinin en derin kısmında, şimdiki o iki yeşil direk arasında daha canlı ve dik ve hızlı yürümeye hervele deniyor. Peki niye koşuyoruz ki o derin vadide? Çünkü orası Hazreti Hacer'in o şimdiki Zemzem kuyusu önünde bıraktığı, Kabe yanındaki İsmail'i göremediği tek yer. Tepedeyken görüyor, çıkıyor bakıyor, orada kumlarla oynuyor, etrafa bakıyor, uzaktan bir kervan bakıyor, bir yardımcı olacak bir insan bakıyor, herhangi bir su umuduyla, bir rızık umuduyla bir yerlere bakıyor. Tepeden aşağı doğru bir oğluna bir de çevresine bakınıp duran Hacer validemiz, tepeden vadiye indiğinde minik yavrusunu göremediği için güneşin bağrında onca yorgunluğuna, üzüntüsüne, yalnızlığına rağmen onu merak edip ya başından bir şey gelirse düşüncesiyle bir an evvel onu görmek için koşmaya başlıyor. İşte biz de yüzyıllardır sonra aynı Hazreti Hacer gibi o iki yeşil direk arasında hızlıca koşuyoruz. Bunun altındaki mana, kulların çocukları için koşması, onların bakımı için koşuşturması, onlar için bir rızık ve maişet araması değil midir? Bu açıdan sadece Safa Merve arasındaki say bile bir merhamet eğitimi değil midir can dostlarım? Sadece Safa ile Merve mi? Elbette hayır. Arafat'ta, Müzdelife'de, Mine'de ve bizzat Mescid-i Haram'da tavafın kendisinde bir merhamet eğitimini görüyoruz. Arafat'ta daha yeni vakfeye durmuş hacılar, dönüş yolunun İkinci vakfelerini, cem olmalarını, bir araya gelmelerini, o eziyeti, külfeti, sıkıntıyı, o bir arada kalmanın, birbirine yol vermenin, vermemenin, sıkışmanın, bazen ezilmenin, bazen ölmenin, o telaşın içerisindeki can vermenin öyle olmasını tabii ki istemeyiz ama o bütün o koşturmaca içerisindeki bütün bu sıkıntılar arasında o bir arada kalmalarını Müzdelife'de bir kez daha tekrarlıyorlar. Kurban bu açıdan bir birlik olma, bir araya gelme eğitimi. Aileler her toplandıklarının belli sıkıntılarını yaşarlar. Amenna. Her toplantıda bir fitne çıkabilir. Amenna. Her toplantıda bir araya geldiklerinde birisi surat asabilir, birisi laf çakabilir, birisi alınabilir. Ama belli sıkıntılar çıksa da, alınganlıklar olsa da buna sabır göstermenin, sıkıntıları sineye çekmenin eğitimidir kurban. O açıdan keşke Türkiye'de de Uzak Doğu'daki, Endonezya'daki, Malezya'daki Müslüman kardeşlerimiz gibi erken yaşlarda hacca gitmekle alakalı bazı güzellikler yaşasak. Erken yaşlarda hacca gitsek, hacdaki o sıkıntıları hiç tanımadığımız 72 milletten 57 ülkenin Müslüman insanlarıyla, hatta 120 ülkeden gelen Müslüman kardeşlerimizle o acıyı, sıkıntıyı, eziyeti, cefayı, ama onlara zahmet ve eziyet vermemenin insanlığını, erdemini, ahlakını, sabrını, şükrünü de görsek, ondan sonra o milyonların sıkıntısı içerisinde onlara eza ve cefa çektirmemenin uygulamasını herhalde aile içerisinde 3-5 kişiye, 25-30 kişiye, 50-100 kişiye, 200-300-500 kişiye uygulamak çok daha kolay olur. Bu açıdan hani kurbana baktığımızda, hani bazıları şeker bayramı diyor Ramazan bayramına, onlar için bir şeker verme. Kurbana tatil bayramı diyorlar, çekiyorlar, bir yerlere gidiyorlar, aileden uzakta baş başa tatil yapıyorlar güya eşleriyle, çocuklarıyla. Çünkü tatil yerleri de oluyor, tatil mekanları da oluyor. Ya da hani en azından bizim tarafa baktığımızda, hani öbür taraf, bu taraf ayırmak istemiyorum ama bayram gününde bizim tarafa baktığımızda da hani kurban kesenler için bile sanki insanların aradan çıktığı, sadece et için toplanan bir kalabalık gibi geliyor. Bunu hissettirmemek lazım. Elbette adı Kurban Bayramı, elbette o kurban kesimiyle alakalı, eğer hacda değilsek, Mina'da, Müzdelife'de, Arafat'ta, Safa, Merve'de, Tavaf'ta, Mescid-i Haram'da, Mescid-i Nebevi'de değilsek, kendi gariban evimizde, bölgemizde, semtimizde, şehrimizde kurban kesimi bir tarafa, asıl akrabalık ilişkilerinin kesilmemesiyle alakalı bir eğitim kurban. Peki ya Mina? Hani Müzdelife'yi söyledik, Arafat'ı söyledik, Arafat'ta vakfeyi söyledik ama o da tıpkı haccın diğer rükünleri gibi bize ailece yaşanan bir yakınlaşma ve teslimiyetin sırlarını yaşatacak izlerini takip ettirir Hazreti İbrahim'in. Hazreti İbrahim bir imtihan olarak Allah'ın emriyle oğlu İsmail'i kurban etmeye götürürken şeytan önlerine çıkar. Hazreti İbrahim'in oğluyla, düşünün, el ele gidiyor. Babalık şefkatini istismar etmeye kalkarak bu işten vazgeçirmeye çalışır. Fakat ters yüz edilir her seferinde ve bundan sonra o küçük İsmail'e musallat olur. Onun ayağını kaydırmaya, onu yoldan çıkarmaya, onu çileden çıkarmaya çalışır. Fakat her seferinde ters yüz edilir. Cenab-ı Hakk'ın emrini babasının yanlış anladığını, annesini gözyaşlı olarak geride bıraktığını fısıldayarak İsmail Aleyhisselam'ın emre boyun eğmesini zorlamaya ve bundan onu yüz çevirmeye zorlar. Şeytanın bu desiselerine, hilesine hiç aldırış etmeyen Hazreti İsmail onu yanından kovmakla kalmaz, arkasından da 7 tane taş atar. İşte hacıların cemrelerde taş atmalarının bu hadisin hatırlanması ve yeniden yaşanmasıyla bir de bir örtüştüğünü ve bu sebeple olduğunu düşündüğümüzde, bu hususta bir de İbn Abbas'tan böyle bir rivayet var. Hazreti İbrahim hac ibadetini yapmaya geldiği zaman Akabe cemresi yanında şeytan ona göründü. Bunun üzerine ona 7 adet taşla taşladı. Şeytan yere battı. Sonra orta cemrede yanında şeytan tekrar görününce 7 taş da orada attı. Tekrar yere battı. Bir müddet sonra küçük cemrenin yanında yine karşısına dikildi. Burada da 7 taş da atınca şeytan iyice yere yığılıp kaldı. Bundan sonra İbn Abbas şöyle diyor: siz ancak şeytanı taşlıyor ve ancak atınız İbrahim Aleyhisselam'ın yolunu izliyorsunuz. Şimdi atamızın, büyük dedemizin, büyük babamızın yolundan gitmek, milleti İbrahim olduğuna göre İbrahim milletinin bir ferdi olarak o duygularla onu yaşamak, bu ibadet şekli Hazreti Adem'den beri her insanın ortak düşmanı olan şeytanın arzusuna icabet etmemek, onun vesveselerine aldırmamak, kanmamak, iman çemberi içerisinde şeytanı bir kez daha kahretmek, yerin dibine geçirmek. Başka bir şey değil. Bu taşlama kötü niyetlilere, şer kuvvetlere karşı bir zindelik gösterisi, bir çeşit kötülükleri yenme azminin sembolleşmesi, Rabbimizle yapılan manevi anlaşmanın bir icrası. Bizzat kurbanın bile şeytanı taşladıkları Mina'dan sonra kesilmesi, her türlü şeytani düşünceden uzak bir şekilde kurbanı vesile kılarak Allah'a yakınlaşmanın yollarını aranması değil mi can dostlarım? Burayı lütfen biraz daha düşünelim. Acaba niçin şeytanları taşladıktan sonra kurbanı kesiyoruz? Sadece hacca giden dostlarımızın düşünmesi yetmez bunu. Hacca gitmeyen, gidemeyen dostlarımızın da bu bayram ferahlığında bunu bir kez daha düşünmesini istirham ediyorum. Acaba kendi içimizde, diyelim annemizle, babamızla, eşimizle, dostumuzla, abimizle, işte gelinler, kızlar, kızanlar, amca, hala, dayı, teyze, kim varsa akrabayı taallukat dediğimiz hısım akrabayla ya da konu komşuyla ya da tanıdığımız şehirdaşımız, hemşehrilerimizle, mahalleden komşularımızla, dostlarımızla, arkadaşlarımızla bir kurban kesimine gittiğimizde acaba 4 günden beri şahit olduğumuz o trafiğin keşmekeşliği, o yanlış yerlere park etmenin, insanlara eziyet vermenin, bölüşümde bazı anlaşmazlıkların, hani bunu bile gördüm yani artık. Bütün bunları düşündüğümüzde acaba şeytanı geride bırakarak mı kurban kesmiş oluyoruz? Ya da hani kurban etiyle evlerde bir şeyler yapılıyor. Evin büyüğü o kurban etini beğenmediğinde şuyu az, buyu az, tuzu az, biberi az, işte yok salçası az, yok işte neyse artık. Acaba biz şeytanı hakikaten geride bırakmış oluyor muyuz? Ya da onu büyük bir sevinç ile ve büyük bir şükürle yemiyorsak, acaba şeytan bize eksiklikleri, aksaklıkları gösteriyorsa, acaba hep üzerimizdeki nimetler yerine bizde olmayan şeylerle başkalarına imrenerek geçiyorsa kurban, alamadığımız evlerin, arabaların, giyemediğimiz kıyafetlerin, yiyemediğimiz o lüks restoranlardaki işte bifteklerin falan özlemiyle geçiyorsa acaba, o ısırdığımız lokma helalinden helal bir şekilde bize bir etki yapar mı acaba niyeti bozduğumuzda? Ameller niyetlere göre ise kurbanın o kendi rüknü içerisinde, kendi ruhaniyeti içerisinde niyetleri de en üst düzeyde tutarak, niyetleri en böyle ruhani şekle döndürerek yaşadığımızda ancak bayram ve kurban bize bir katkı sağlamış oluyor. Ancak bu şekilde Rabb'e bir yakınlaşmanın, Rabb için insana yakınlaştığımızda Rabbin de bu durumdan razı ve hoşnut olduğunun semeresini almış oluyoruz. Ama insanlara yaklaşarak Rabb'e yakınlaşmayı murat ettiğimiz dönemlerde her yakınlaşma bir cıngarla sonuçlanıyorsa, her kurban bir eziyetle, bir çileyle sonuçlanıyorsa, buradan hani İstanbul'da bulunmamız hasebiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza, sevgili Mevlüt Uysal'a, ama Anadolu'dan da bütün tanıdığımız belediye başkanlarına bir çift sözüm olacak. Rabbimizin en çok hoşuna gitmeyen şey, en fazla kerih gördüğü şeylerden, hani 10 tane şey saysak herhalde ilk 5'te israf gelir. Gördüğüm şeyler tahammül edilecek şeyler değil. Bayramın ruhaniyeti içerisinde yaşadığımız şeyler gerçekten can dostlarım, aziz dostlarım, İslamiyet'e yakışan şeyler değil. Sizden bir şey istirham ediyorum. Bunu lütfen denemenizi istirham ediyorum. Bugün bir arama motoruna Turkey Hindi biliyorsunuz. Bir de Thanksgiving diye onların bir şükran günü var ya. Bu iki kelimeyi yazıp lütfen bir Hindi görüntüsü arayın görselden. 18 yıldan beri bunun peşindeyim. Adamlar elini hulu, kendi bayramıyla alakalı, kendi iyilik ve güzellik günleriyle alakalı, Hindi ile alakalı şöyle bir şey görebiliyorsunuz Google'da. Hindiler, iki tane beyaz Hindi geliyor. Amerika'da, Washington'da başkanlık, Continental Otel, başkanlık otelinde kendilerine ayrılan iki kişilik bir odada, işte bir Hindi bir yatağın üzerinde, özel böyle ipek sırmalı şeyler, bir Hindi öbür yatağın üzerinde fotoğraflar alınıyor. Başkanlık sarayına getiriliyor. İşte Beyaz Saray'ın önünde bir musalla taşı gibi beyaz bir taşın üzerinde, merminin üzerinde fotoğraflar falan çekiliyor. Sonra görüntü kayboluyor. 18 yıldan beri Google'dan bir tane kesilmiş Hindi bulamıyorum. Bunu tarayıp kendi dini vecibeleriyle alakalı en ufak böyle kanlı manlı bilmem ne görüntü olmasın diye bunu tamamen silmişler. Sonraki ilk görüntü, hani baştan bir otelden bir görüntü, bir Beyaz Saray'ın önünde başkan Hindi'yi severken bir görüntü. Sonraki görüntü, Hindi pişmiş, masaya konmuş, bütün akrabalar gelmişler, şükran gününü kutluyorlar. Başka bir görüntü yok. Ama bizim için Google'da bir kurban yazdığınızda neler çıkıyor? Bu yıl hesabını yaptım. İnşallah gelecek haftaki programda buna biraz değinip kurban ekonomisiyle alakalı, umarım gelecek yıl biraz daha buna dikkat ederiz diye bir şeyler söyleyeceğim ama yurt dışında gördüğüm örneklerden çok, lütfen beni affediniz efendim, israf etmemelerini ifade etmek için söylüyorum. Kanını bile belli gübre ve özel şeylerde kullanıyorlar. İşkembenin içerisindeki atıkları bile özel bir gübre yapımında kullanıyorlar. Ama ben bu yıl İstanbul'da gördüğüm kadarıyla atılan, israf edilen, şu ana kadar 400 madde çıkarttım tek tek ve bunların ekonomik değerini. Sadece size global olarak bu şey söyleyeyim. Bu programda gelecek hafta detaylarını size verip belediye başkanlarımızın bununla alakalı yaptıkları tesislerde özel bir bilinç, özel bir tesis kurmasının da inşallah vesilesi olur diye düşünüyorum. Yaklaşık 20 milyar TL'lik kurban kesmişiz. 4 milyon 100 bin küçük baş, 1 milyon 400 bin büyük baş. Ekonomik değeri kilogram fiyatına göre ortalama hesapladım 20 milyar TL ve bunun 5 milyar TL'si israf. 10 yılda 50 yapıyor. 51 yaşındayım. 40 yıldan beri kurbana şahit oluyorsam, kesiyorsam, bakıyorsam, tutuyorsam 200 milyar TL'lik bir kayıptan bahsediyoruz şu küçücük ömrümüzde. İsrafla alakalı bunun olmamasıyla ilgili de bir güzelliği sizin o güzel gönlünüzde tevdi ediyorum. Bu açıdan birkaç saat sonra sona erecek olan bu kutlu bayramı, bu muazzez bayramı hayatımızın bundan sonraki dönemi için bir mihenk taşı olarak kabul edip Allah için kullarına yakın olduğumuz yepyeni bir dönemin başlamasını niyaz ediyorum aziz dostlarım. Kurbanın kendi içerisinde nasıl bizde bir yakınlık oluşturacaksa, nasıl bizde bir güzellik oluşturacaksa, o güzelliğin kendi içerisinde ana amacın Allah'a yakınlık ama Allah'ın da annelere, babalara, hısım akrabaya, eşe, dosta, konu komşuya yakınlığı çok özel bir hukuk kabul ettiğinin bilinciyle mutlaka bu çevresel, ailesel yakınlaşmayı da vesile kıldığımız bir dönem olmasını diliyorum. Bu duygularla hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Ailece birbirimize iyilikler yaptığımız, birbirimize iyilikler yaşattığımız, güzellikler yaşattığımız, evleri bir sevinç yuvasına dönüştürdüğümüz nice güzel bayramlar diliyorum aziz dostlarım. Umarım bu bayram vesilesiyle küslerin bir daha hiç küsmemek adına barıştığı, dargınların bir daha darılmamak adına birbiriyle kaynaştığı, evlerimizde bağırtının, çekişmenin, kavganın, fitnenin, fesadın sona erdiği, yurdumuzun da İslam aleminin de yeniden güzel günlere kavuştuğu, gerçek bayramlara dönüştüğü bir dönem olur diyorum. Hepinize en derin, en içten, en kalbi sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi arz ediyorum. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.